Ayrım 10.
Ya bir yıl bile geçmeden yine neden bıraktı tahtı? Padişahlıktan hoşlanmadığı için bıraktı diyelim. Öyleyse üçüncü kez niye padişah oldu? Bir tuhaflık yok mu bütün bu tahttan inip çıkmalarda? Profesör İsmail Hakkı Uzun Çarşılı 2. Murat'ın 3. padişahlığını bakın nasıl anlatıyor. Alınan tertibat üzerine Sultan Mehmet bir av eğlencesi yapmak üzere şehirden dışarı çıkarılacak ve Sultan Murat gizlice getirilip hükümdar ilan olunacaktı. Bunun neticesinde Sultan Murat gelerek hükümdar olmuş ve Sultan Mehmet de yine eski sancağı olan Manisa'ya gönderilmiştir. Besbelli ki 2. Murat ile oğlu 2. Mehmet arasında bir iktidar rekabeti olmuş. Bunu İsmail Hami Danişmendi ile Uzun Çarşılı da azıcık ima ediyorlar ama daha ötesini kurcalamıyor ve sorunun aydınlanmasını zamana bırakıyorlar. 2. Murat'ın ölümünden 2,5 yıl önce bir vasiyet hazırlamış olması da garip. Bu vasiyette Bursa'daki türbesine defnedilmesini ve yanına da hiç kimsenin gömülmemesini istemiş. 3 kez tahta çıkan, sonunda da yanına kimsenin gömülmemesini isteyen bir Osmanlı sultanı. Bizdeki hamasi propaganda koşullanmasına sanat yaratıcılıkları ağır basmış olsa kim bilir ne başyapıtlar çıkardı 2. Murat'ın gizli kalmış öz yaşamından. 2. Murat tıpkı babası Mehmet Çelebi gibi inme inerek öldü. O sırada 49 yaşındaydı. Toplam 30 yıl kalmıştı iktidarda. Oğlu 2. Mehmet Manisa'dan Edirne'ye gelinceye kadar ölümü 16 gün gizlendi. Tarih 1451. Çelebi Mehmet'ten sonra ölümü gizlenen 2. padişahtı 2. Murat ve Bursa'ya gömülen son padişah da o olacaktı. Akla burada bir başka soru daha takılıyor. Mehmet Çelebi ile oğlu 2. Murat inme iner inmez gerçekten hemen ölmüşler miydi? Yoksa felçli bir padişahın padişahlık edemeyeceğini düşünenler onlara belgesi olmayan bir kolaylık mı göstermişlerdi? Kim bilir? Profesör İsmail Hakkı Uzun Çarşılı 2. Mehmet'in 3. kez padişah oluşunda şöyle anlatıyor. 2. Mehmet 18 Şubat 1451'de Edirne'de 3. defa hükümdar olduğu zaman yaşı 19'da 20 arasındaydı. Sultan Murat öldüğü zaman Mehmet'ten başka İsfendiyar Bey'in torunu olan hareminden Hatice Sultan henüz süt emen Ahmet adında bir çocuğu olmuştu. Acele Edirne'ye gelen yeni hükümdar teamül mucibince bu çocuk boğuldu. Uzun Çarşılı gibi ciddi bir bilim adamı bile 2. Mehmet'in emzikteki kardeşini hemen öldürtmesini eğilim gereğince türünden bir kaydırmayla hafifletmeye çalışıyor. Hangi teamül mucibince? Fatih o ünlü yasasını bu olaydan 27 yıl sonra kaleme alacaktı ve emzikteki kardeşi Ahmet'i öldürterek de teamülü kendi başlatıyordu. İsmail Hami Danişmend ise aynı olayı şöyle anlatıyor. Küçücük Ahmet 2. Murat'ın henüz kundakta bulunduğu rivayet edilen en küçük oğludur. Fatih Manisa'dan Edirne'ye gelir gelmez müstakbel bir saltanat müddeisi saydığı bu küçük kardeşini boğdurtup tabutunu babasının cenazesiyle beraber Bursa'ya göndermiştir. Osmanlı tarihindeki amca, evlat ve kardeş katilliği ananesine ait vakalar için Osman Gazi, 1. Murat, Savcı Bey, 1. Beyazıt olaylarına bakınız. Fatih devrinden itibaren bu siyasi idamlar kanuni bir mahiyet almış ve şehzadelerin saltanat muharebelerine mani olmak için Kanunname-i Ahli Osman'a şöyle bir madde konulmuştur. Ve her kimesneye evladundan saltanak müyesser ola, karındaşları nizam-ı alem için katletmek münasiptir. Ekseri ulema tecvir etmiştir, onunla amil olalar. Fatih'in ilk örneğini de vererek koyduğu ünlü kardeş öldürme maddesi bu işte. Ali Himmet belki böyle bir yasa olmadığını iddia ediyor ve şöyle diyor. Fatih ayarını büyük ve Müslüman bir hükümdar günahsız masumların öldürülmesini düşünemez bile. Profesör Doktor Ahmet Mumcu da Berke'ye şu yanıtı veriyor. Değerli bir hukukçu olan yazarın ciddi olarak böyle bir mütalaa ileri sürmesi gariptir. Çünkü Fatih kardeşi Ahmet'i katlettirdiği gibi bundan sonra onun bu hususta koyduğu kesin kurala dayanarak tahta çıkan Osmanlı hükümdarları kardeşlerini katlettirmişlerdir. Sayın Berke'nin bu tarihi gerçeği göz önüne almadan ciddi olarak ileri sürdüğü iddiasını tabii ki kabul etmek imkansızdır. 2. Mehmet 19 yaşında 3. kez Edirne'de tahta çıkınca hemen emzikteki kardeşi Ahmet'i boğdurtarak onun da cenazesini babası 2. Murat'ın cenazesiyle birlikte Bursa'ya gönderdi. Bu tamam, bunu biliyoruz. Ancak yine aynı 2. Mehmet Karaman seferine çıkmadan önce Bizans'ta bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşmada Bizans'ın elinde bulunan Osmanlı hanedanına mensup Şehzade Orhan'ın salı verilmemesi için Çorlu çevresini Bizans'a terk ediyor ve daha önceki padişahlar gibi o da Bizans'a yılda 300 bin akçe ödemeyi kabul ediyordu. Kimdi bu Şehzade Orhan? Babası kimdi, anası kimdi, hangi padişahın oğlu yahut torunuydu? Bunu bilmiyoruz işte. Yıldırım'ın yenilip tutsak düşmesinden sonra Süleyman Çelebi Edirne'de saltanat kurmaya giderken Bursa'ya uğrayıp en küçük kardeşi Kasım'la Fatma'yı yanına almış ve kendilerini Bizans İmparatoru Manuel'e rehin olarak bırakmıştı. Bu olay malum. Ancak tarihçi Dukas ile Halkondil'e göre ise Yıldırım'ın oğullarından bir şehzade daha sığınmış Bizans'a. Onun adı Yusuf'muş, Orhan değil. O Yusuf'u da kimsenin bildiği yok. Ve Bizans'ın elindeki şehzadelerden biri ya Kasım ya Yusuf Ortodoks dinini kabul etmiş. Vaftiz babalığında İmparator Manuel yapmış. Yıldırım'ın Ortodoks olan bu şehzadesi ölünce de Prodromos Manastırı'nın kapısının iç tarafına gömülmüş. Bunlar saklanacak değil, en küçük ayrıntısına kadar açığa çıkarılacak çok önemli olaylar. Fatih'in serbest bırakılmaması için haraç ödemeyi kabul ettiği Şehzade Orhan nasıl düşmüş Bizans'ın eline? O da bilinmiyor. Kritovulos, Şehzade Orhan'ın Çelebi Mehmed'in oğlu olduğu kanısında, yani Fatih'in amcası olduğu kanısında. Osmanlı tarihçilerin ise bu konuda da çıt yok ve dikkat edilirse hep Bizans olan ilişkilerin ayrıntılarında çıt yok. Oysa en üstünde durulacak büyük insancıl serüvenler, dramlar asıl bu ilişkilerde saklı. Hem de bütün dünyanın ilgisini çekecek evrensel boyutlarda. Bunları Müslümanlıkla Hristiyanlığın dövüşü ve rekabeti olarak görmek yanlıştır. Tarihin içinde kendiliğinden gerçekleşmiş evrensel nitelikte insancıl oluşumlardır bunlar. Ayrıca sanatsal yaratıcılıklara da yeni ufuklar açacak özellikle çarpıcı, gizemli, okyanus dipleri bakirliğinde duygu yüklü titreşimleri vardır çoğunun. Osmanlı tarihinde birçok karanlık nokta, boşluk ve kopukluk olduğu kesin. Tarihi salt bir propaganda aracı olarak kullanma derdine düştüğünde olayları kendi gerçeklerinden koparıp o propagandaya göre ayarlamaya kalktın mı, insanlık jürisi önündeki beyinsel itibarını aşındırmaya başlıyorsun. Osmanlı'nın zaman zaman kimlerle anlaşıp kimlerle dövüştüğü ortada. Hristiyanlar kadar Müslümanlarla da savaşmış, Müslümanlarla anlaştığı kadar Hristiyanlarla da anlaşmış. Kendine özgü, garip ve geometrisiz bir egemenliktir Osmanlılık. İbretle bakılacak yönleri, imrenerek bakılacak yönlerinden daha çoktur. 36 padişahtan her biri dönemindeki ülke haritasını çizmeye kalkın. Kimse kolay kolay böyle bir işin üstesinden gelemez. Hangi sınır ne zaman belirlendi, hangi sınır ne zaman değiştirildi sanıldığı kadar berrak değildir. Ve önüne gelen kendi keyfine ve tabulaştırılmış şablonlara göre bir şeyler yakıştırıp gitmiştir Osmanlı tarihine. Yazıyı seven biri olarak Türkiye'de iki şeye çok üzülürüm. Bir, mahkeme tutanaklarının o kadar kötü yazılmasına. İki, tarihsel olayların da mahkeme tutanakları kadar özensiz ve bulanık yazılmasına. Gerek adaletinde gerek tarihinde yazılı anlatımlarını anlatısal bir aydınlığa kavuşturamamış toplumların uygarlık çiçekleri her zaman kavrulup kalıyor. Bölüm 6. Kadın hakları ve öldürülmüş şehzade anneleri. Hatice Sultan'ın Bursa'daki gizlenmiş türbesi. Fatih'in ölümü, Magna Carta ve kardeş öldürme yasası, linç edilen ilk veziri azam, ikinci Beyazıt'la Cem kavgası, Cem'in öldürülen çocuklarıyla torunları, zorla indirilen ikinci padişah, ikinci Beyazıt. Cumhuriyetten bu yana kadın hakları konusunda çeşitli örgütler kurulmuş, önemli atılımlar gerçekleştirilmiş, ateşli demeçler verilmiş, alevli söylevler söylenmiş, makaleler, kitaplar yazılmış, filmler ve televizyon dizileri yapılmıştır. Nedense kimsenin aklına padişah karısı olduğu için çocukları öldürülmüş bahtsız ve acılı anneleri arada sırada anmak ve mezarlarına bir buket gül koymak gelmemiştir. Kadın hakları savunusu yaşamakta olan kadınların hakları yanında tarihsel bir katmerlenmeyle geçmişten rüzgarlanıp gelen tüm kadınlığın haklarını da kapsamalı ve daha geniş boyutlu bir eylem olmalıdır aslında. O zaman çok daha köklü, çok daha volkanlı, çok daha yan çizilmeyecek bir somutluk kazanır. Örneğin Bursa'daki eski Kükürtlü Kaplıcası'nın yanında kimsenin pek ilgilenmediği bir türbe vardır. Hatice Sultan Türbesi. Candaroğlu İspendiyar Bey'in güzelliği dillere destan torunu Hatice Sultan. İkinci Murat'a Şehzade Ahmet'i doğurmuş olan Hatice Sultan. Ve üvey oğlu Fatih tahta çıktığı gün henüz memedeki şehzadesi öldürülmüş olan Hatice Sultan. Kocası Sultan II. Murat'ın cenazesiyle birlikte küçücük oğlunun cenazesini de Bursa'ya yolcu eden Hatice Sultan. Kadın hakları da annelik duyguları da her türlü siyasal yorumun dışında kendine özgü bir ağırlığa sahiptir. Onun için tarihteki olaylara sadece egemenlikler açısından değil, bu açılardan da bakmak bir uygarlık altometresidir. Hangi düzeye kadar yükselinmiş olunduğunu gösterir. Ayrıca Hatice Sultan'ın türbesi bir ölçüde esrarengiz bir türbedir de, ne kapısında ne içinde ne herhangi bir köşesinde orada kimlerin yattığını gösteren bir kitabe vardır. Ve Hatice Sultan'ın türbesini paylaşan kabirlerin de kimlere ait olduğu tam bilinmemektedir. Osmanlı tarihinin askeri başarılar açısından doruktaki özeti Fatih Sultan II. Mehmed'in İstanbul'u almış olması. Dünyanın en güzel kentini bize armağan ettiği için kendisine şükran borcumuz var. Fatih çok aşamalı bir beyinsellikle Osmanlı İmparatorluğunu Doğu Roma İmparatorluğuna dönüştürmek istemiş, o yönde çok üst düzey politikalar izlemiş ama değişik dünyaların toplumsal koşulları böyle bir sentezin gerçekleşmesine olanak vermemiştir. Ayrıca böyle bir sentezin özlemi derinlerden birikerek büyüyen toplumsal tepkilere yol açmış, kendisinden sonra tahta çıkan oğlu 2. Beyazıt'a veli lakabının takılmasına neden olmuştur. 30 yıl iktidarda kaldıktan sonra 49 yaşında dünyadan ayrılan Fatih'in zehirlenerek öldürüldüğü iddiaları boşuna çıkmamıştır ortaya. Bizans'ı yıkmak yerine onun başına geçme aranışı besbelli ki pek hazmedilememiştir çevresinde. Sultan Mehmet'in çağdaşı olan Aşık Paşazade Fatih'in ölümünü imalı bir dille şöyle anlatıyor. Vefatına sebep ayağında zahmet vardı. Tabipler ilacından aciz oldular. Ahir tabipler cem oldular. İttifak ittiler. Ayağından kan aldılar. Zahmet ziyade oldu. Şarabı farî verdiler. Allah rahmetine vardı. Hekimler nasıl bir ilaç vermişlerse Fatih o ilacı içer içmez ölmüş. Hem de yine Aşık Paşazade Fatih'in ağzından sorar. Ne için bana kıydı tabipler? Bilerek mi kıydılar, bilmeyerek mi? Bu soruda sonsuza dek yanıtsız kalacak. Fatih Kanunname-i Ali-i Osman adlı temel yasayla o yasanın içindeki ünlü kardeş katli maddesini 30 yıllık iktidarının son yıllarında ve son veziri azamı Karamani Mehmet Paşa zamanında kaleme aldırdı. Metni hazırlayan da nişancı Leyszade Muhammed İbni Mustafa Paşa'dır. Hukuk açısından savunulacak hiçbir yanı yoktur o maddenin. Kaldı ki Osmanlı hanedanının içini tam bir mezbahaya çevirmiş, iktidar kavgalarının yarattığı anarşiyi önleyememiştir. Ve her kimesneye evladımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizamı alem için katletmek münasiptir. Fatih eski bir Moğol geleneğine sadık kalarak her kardeşin saltanat üstündeki hakkı eşittir ilkesine hareket etmiş, kim başa geçerse ötekileri öldürüverip egemenliği tek elinde tutsun demeye getirmiş. Ve kim ki kardeşlerin en büyüğüdür saltanat ona müyesser olur diyememiş. Bu madde için Profesör Doktor Ahmet Mumcu şöyle yazıyor. Fatih gene de taht değişikliklerinde anarşiyi tam anlamıyla önleyememişti. Bu durumda Yeniçerilerin ve ulemanın desteğini alan şehzade padişah oluyordu. Doğu memleketlerinde herkesin kuvvetli ve otoriteli kimselere itaat etmesi geleneği ve İstanbul'a gelip hazineyi ele geçirenin ulema ile Yeniçeri'yi elde etmesiyle kudret kazanması, onun hükümdar olmasını gerektiriyor, sonra da egemenliğin bölünmezliğini temin ve nizam-ı alem içinde kardeşlerini öldürüyordu. Burada üzücü olan nedir bilir misiniz? Kişi hak ve özgürlükleri daha 1215'te yani Osmanlı Devleti'nin kurulmasından 85 yıl önce İngiltere'de Magna Carta Libertatum yasasıyla güvence altına alınmıştı. O temel yasada şöyle deniyordu. Madde 39. Hiçbir özgür kişi kendi denklerinin hukuken geçerli bir hükmü ya da ülke yasalarının gerektirdiği durumlar dışında tutuklanamaz, hapse atılamaz, mallarından ve yasal haklarından yoksun bırakılamaz, sürgüne gönderilemez ya da hiçbir biçimde zarara uğratılamaz. Biz kral olarak ona saldırmayacağımız gibi kimseyi de üzerine saldırtmayacağız. Ve 2. Sultan Mehmet Magna Carta'dan 262 yıl sonra 1477-1480 arasında padişah olan şehzadenin kardeşlerini öldürebileceği ilkesini getiriyordu. Getiriyordu da ne oluyordu? Profesör Ahmet Mumcu'nun dediği gibi, Fatih'in saltanatının intikali konusunda bir usul koyamaması onun ölümüyle iki oğlu Beyazıt ve Cem arasında derhal bir saltanat kavgasına yol açıyordu. İkinci Beyazıt Fatih'in sert siyasetini yumuşatacağına söz vererek kapı kulu ocağını ele geçiriyordu. Fatih'in son veziri azamı Karamani Mehmet Paşa Fatih'in ölümüyle 2. Beyazıt'tan yana ayıklanan Yeniçeriler tarafından Cem'i tuttuğu için linç ediliyor. O Karamani Mehmet Paşa ki sadece Fatih'in ünlü yasasını onaylamakla kalmamış, 1. Beyazıt'ın Kosova Savaşı'nda hükümdar olur olmaz kardeşi Yakup Bey'i boğdurmasında pek yerinde görmüştü. Tarihin ve tarihin garip bir cilvesi 1. Beyazıt'ın kardeş cinayetini çok doğru bulmuş olan bir veziri azamı bu kez de yine kardeş kavgası yüzünden 2. Beyazıt'ın yandaşları parçalayarak öldürüyordu. Böylece Yeniçeri'nin linç ederek öldürdüğü ilk veziri azam da Karamani Mehmet Paşa oluyordu. 2. Beyazıt'la kendisine 11 yaş küçük olan kardeşi Cem arasındaki iktidar kavgası tam bir anarşi ortamı içinde başladı. 2. Beyazıt 34, Cem Sultan da 23 yaşındaydı. Fatih ölünce Karamani Mehmet Paşa Amasya valisi olan Beyazıt'a haber göndermişti. Ama el altından Konya valisi olan Cem'e de ağabeyinden daha önce gelivermesi için haber göndermişti. Beyazıt'ı tutan Yeniçeriler Cem'e uçurulan haberi öğrendiler ve hem Karamani'yi parçaladılar hem de birçok konağı yağmaladılar. Sonunda 2. Bayezid hükümdar oldu ama Cem'le kavga bitmedi. Ve hem acıklı hem de rezilane bir öykü başladı. Cem Rodos şövalyelerine sığındı. Şövalyeler bir yandan 2. Bayezid'le pazarlığa giriştiler. Bir yandan da Osmanlı Sultanı'nın Rodos'u kuşatmasından korktuklarından Cem'i Fransa'ya götürdüler. 2. Bayezid şövalyelere yılda 45 bin altın vermeyi kabul ederken Fransa kralıyla da ödeyeceği haracın hesabını yapmaya başladı. Şövalyeler Cem'i bazen tekrar Rodos'a getiriyor, bazen tekrar Fransa'ya götürüyorlardı. Bu hazin tutsaklık sırasında Cem ayrıca bir baronun kızına da aşık oldu. O sırada Mısır'daki annesiyle karısı da kendisini kurtarmak için Rodos şövalyelerine boyuna para veriyorlardı. Cem'in oradan oraya tutsak olarak dolaştırılması 7 yıl sürdü. Sonunda Fransa kralı ve şövalyeler Papa 8. Innocent'le anlaştılar. Cem Papa'ya teslim edildi. 2. Bayezid'in yılda ödediği 40 bin altından artık Papa da pay alıyordu. 2. Bayezid kardeşinden kesin kez kurtulmak azmindeydi. Cem'in öldürülmesi karşılığı 300 bin altın ödeyeceğini bildirdi. Bunu öğrenen Fransa kralı 8. Charles İtalya seferi sırasında Cem'i o tarihteki Papa Alexander Borgia'dan aldı. Ve tam o günlerde Cem yüzü gözü şişerek öldü. Tarih 22 Şubat 1495. Söylentilere göre Papa Alexander Borgia Cem'i zehirledikten sonra teslim etmişti. Fransa kralı 8. Charles'a Cem öldüğünde 34 yaşındaydı. Cesedi öldükten 4 yıl sonra 1499'da 2. Bayezid'in isteğiyle Napoli'den Bursa'ya getirilmiş ve daha önce ölmüş olan ağabeyi Mustafa'nın yanına gömülmüştür. Cem'in çocukları ne oldu? O çocukların da öyküleri sadece acıklı değil, Osmanlı tarihi için ayıplı öykülerdir. Fatih Sultan Mehmet belki çok garip görünecek ama sağlığında Beyazıt'la Cem'in birer oğlunu, yani kendi öz torunlarından ikisini yanında rehin tutuyordu. Beyazıt yahut Cem kazara Fatih'e baş kaldırırsa Fatih de onların oğullarını, yani kendi öz torunlarını öldürecekti. Bize İstanbul'u armağan eden Sultan II. Mehmet'in kendi çocukları arasında kurduğu iktidar denklemi böyleydi. Beyazıt'ın oğlunun adı Korkut, Cem'in oğlunun adı da Oğuzhan'dı. İkinci Beyazıt tahta çıktıktan sonra Edirne'de bir ziyafet vermiş ve ziyafete Fatih'in eski veziri azamlarından Gedik Ahmet Paşa'yı da davet etmişti. Gedik Ahmet Paşa Cem yanlısıydı ve Cem'in oğlu Oğuzhan'ı bir süre koruyup kollamıştı. İkinci Bayezid ziyafet sırasında Gedik Ahmet Paşa'ya ölüm işareti olan kara kaftan armağan etti ve yemeğin sonunda kendisini cellatlara boğdurttu. Sonra da İstanbul muhafızı İskender Paşa'ya şu fermanı gönderdi. Kulum İskender, biti sana vasıl olduğu gibi bilesin ki Gedik'i tepeledim. Gerektir ki sen de Cem'in oğluna mecal vermeyip boğdurasın ki gayet mühimdir. İskender Paşa boğdurttu Cem'in oğlu Oğuzhan'ı. Tarih 1483, yani Cem'in ölümünden 12 yıl önce. Profesör İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın yazdığına göre Cem'in diğer oğlu Murat Mısır'daki ailesine ayrılarak Rodos'a gelmiş ve orada kalarak Katolik olmuştur. Rodos Kanuni Sultan Süleyman zamanında zapt edilince de ele geçen Murat ile oğulları öldürülüp iki kızıyla Gevher Melek ve Ayşe Sultanlar ile zevcesi İstanbul'a yollanmıştır. Ali hakkında Cem'in üçüncü oğlu bir bilgimiz yoktur. Yalnız bunun bir kızı olduğunu biliyoruz. İkinci Beyazıt'ın sonu ne oldu? Kendisi daha iktidarken oğulları arasında taht kavgası çıktı ve küçük oğlu Yavuz Selim kendisini tahttan indirerek gerçeğe yakın bir söylentiye göre öldürttü. Böylece 1. Bayezid'den sonra zorla tahttan indirilmiş 2. padişah da 2. Bayezid oluyordu. Bölüm 7. Tarih dersleri neden sıkıcıdır? Gutenberg ile Kristof Kolomb'un değişik fetihleri. Babasını devirip öldüren padişah. Yavuz'un boğdurttuğu 8 şehzade. Sakalını beyaza boyayan Korkut. Şehzade Ahmet tuzağa nasıl düştü? Çekmecede taşınan kesik baş. Kısacık bir iktidar için. Bizim okullarda genellikle en cansız geçen derslerden biri de tarihtir. Öğrenciler büyük çoğunlukla içlerinden uyuklayarak girip çıkarlar tarih derslerine. Bunun nedeni tarihin çekimsiz bir konu olması değil, derslerin çok yanlış bir yöntemle sunulması ve özellikle kendi geçmişimize ait bölümlerin bir övgü ezberine dönüştürülmesidir. Ne zaman nasıl kaybedildiğini pek de kimsenin anımsamadığı yerlerin hangi kahramanlıklarla nasıl alındığını bülbül gibi sıralayıvermenin, gençlerde analitik bir tarih bilinci yaratma açısından değeri ne kadardır ki çekiciliği de o ölçüde vazgeçilmez olsun. Tarih geçmiş bir zaman dilimi içinde olup bitmiş şeyleri yeniden otopsi masasına yatırmak ve daha önceki dönemlere ait toplumsal olguları da laboratuvar incelemesinden geçirmek uğraşısıdır. Bir övgü ezberiyle değil tartışmaya açık eleştirilerin mantıksal neşteriyle ancak ilginç bir canlılık kazanabilir. Somut bir örnek sunalım. Fatih II. Mehmet 19 yaşında Edirne'de tahta çıktığı sırada Johannes Gutenberg Almanya'nın Mainz kentinde ilk matbaayı icat etmişti bile. Aslında iyi bir kuyumcu olan Gutenberg neden böyle bir icatla uğraşıyordu ki? Para kazanmak için. Bu bir kitabı basarak çoğaltmanın büyük para getireceğini görmüştü. Aynı görüşü paylaşan zengin ortaklar da bulmuştu kendisine. Sonradan o ortakların bazılarıyla mahkemelik oldu. Neden aynı dönemde hiçbir Osmanlı bir kitabı basıp çoğaltarak çok para kazanılabileceğini aklından bile geçirmedi? Böyle bir sorunun yanıtını aramak tarihi toplumsal bir laboratuvar olarak kullanmaya başlamak sayılabilir. Bugün de Türkiye'de çok az kitap basılıyor ve çok az kitap satılıyor. Bunun bir nedeni de kitaba yatırılacak sermayenin getireceği kardan aynı miktarda paraya bankaların verdiği faizin daha yüksek ve daha garantili olması. Ancak şu da çok kesin ki Fatih dönemindeki Osmanlı dünyası ile Gutenberg'in dünyası arasındaki fark bugün de aynı açığı sürdürüyor. Çağdaşlıkla beyinsellik arasındaki ilişkiyi hala keşfetmiş değiliz. Bunu keşfedemediğimiz sürece 21. yüzyılın yerine olsa olsa ancak kargayla kurbağa yakalayabiliriz. 1495'te 2. Bayezid kardeşi Cem'i öldürmesi için Papa Alexander Borgia'ya 300 bin altın önerdiği sıralarda Kristof Kolomb çoktan Atlas Okyanusu'nu geçmiş ve yeni dünyada koloniler kurmaya başlamıştı. Biz İstanbul'u almasını aldık ama iki şeyi de o sıralarda atladık. Biri matbaanın icadını, öteki okyanusların keşfini. Batı ile Doğu arasındaki çağdaşlık uçurumlarının büyümesine bu iki faktörün etkisi durmadan kendi kendisinin karesiyle şahlanan bir rol oynadı. Osmanlı dünyasında kardeşin kardeşi öldürme yasasına rağmen iktidar kavgaları eski hışmıyla sürüp gidiyordu. Sadece şehzadeler birbirleriyle çatışmıyor, padişahlar da oğullarıyla çatışmaya başlıyordu. İkinci Bayezid'in 8 oğlu olmuştu. Kendisi 60 yaşına geldiğinde bunların sadece 3'ü kalmıştı hayatta. Ahmet, Korkut ve Selim. Fatih'in yerine 29 yaşında hükümdar olan Sultan Bayezid-i Veli, 30 yıllık iktidarı sonunda bir hayli yorulmuş ve ruhsal çöküntülere düşmüştü. Bunda üç oğlu arasında gitgide artan sürtüşmelerle gerginliklerin de payı vardı. Bir an önce tahttan ayrılmak ve yerine yaşça en büyük olup olmadığı hala tartışmalı bulunan Şehzade Ahmet'i hükümdar yapmak istiyordu. Küçük Şehzade Selim böyle bir eğilimden kuşkulandığı için daha önce durumu babasıyla konuşmuş, 2. Bayezid'le sağlığında iktidarı bırakmayacağına dair Selim'e söz vermişti. 2. Bayezid şimdi bu sözü yok sayıyor ve şu fermanı çıkarıyordu. Muaccelen Ahmet Han'ı getirin ve benim fermanımı yerine getirin. Mülkü sahibine virem, tahtı varisine teslim kılam.